Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 39. Ayrım. Halkadaki diğer adamlara baktı. Habari, şofar ve son iki asker ölmüştü. Shabako ile Hilto hala ayaktaydı ama yaralanmışlardı. Yaralarıyla fazla ilgilenmeyip kanamayı durdurmak için toprak sürmekle yetinmişlerdi. Onların ötesinde İmbali çömelmiş, Nakanto'nun uyluğunu sarıyordu. İşini bitirince Nakanto'ya bir savaşçıdan daha çok bir kadının yüz ifadesiyle baktı. Meren, at onu sırtından attığı zaman yüzüstü düşmüştü. Yanağı sıyrılmıştı ve yaralı gözü yine kanıyordu. Gözünü örten deri bağın altından ince bir kan sızıntısı burnuna ve oradan da üst dudağına akmıştı. Kılıcını bilerken dudağındaki kanı yaladı. Yığın yığın düşmanla kuşatılmış, yaralar içinde otururken hiçbirinde kahramana benzer bir hal yoktu. Tayita içinden eğer bir mucize olur da kurtulursam, bu insanlar adına dinleyen herkesin gözünü yaşartacak bir savaş şiiri yazacağım diye yemin etti. Tek bir ses, meydan okuyarak sessizliği böldü. Koca karı mıyız yoksa Basmara ordusu mu? Kalabalıkta yine uğultu başladı. Sallanarak ayaklarını yere vuruyorlardı. Başka bir ses soruya cevap verdi. Biz erkeğiz ve öldürmeye geldik. Öldürün, mızrak atın, öldürün. Şarkı yükseldi ve adamlar saflar halinde dans edip tepinerek ilerlemeye başladılar. İmbali, Nakanto'nun yanında kaldı. Dudaklarında cılız, zalim bir tebessüm vardı. Hilto ve Shabako saçlarını arkaya toplayıp miğferlerini yeniden giydiler. Meren dudağındaki kanı sildi ve iyice görebilmek için sağlam gözünü kırpıştırdı. Sonra kılıcını kınına yerleştirip yayını aldı ve düşman yaklaşırken yayı yüzüne dayadı. Fen de yaralı bacağını koruyarak hemen ayağa kalktı. Tayita'nın elini tuttu. Tayita, sakın korkma küçüğüm dedi. Korkmuyorum ama keşke bana ok atmayı öğretseydin. Şimdi daha yararlı olurdum o zaman. Fil dişi düdükler öttü ve basmaralar saldırıya geçtiler. Küçük grup ilk oklarını fırlatıp hemen yenilerini çektiler. Ama sayıca o kadar az kalmışlardı ki hoplayıp zıplayan kara beden yığınında ancak küçük bir gedik açabildiler. Basmaralar çemberi yardı ve yeniden yüz yüze çarpışmaya başladılar. Shabako boynundan yara aldı ve ölürken zıpkınlanmış bir balina gibi kan fışkırttı. Zayıf halka baskıya fazla dayanamadı. İmbali ile Nakanto sırt sırta vermiş çarpışıyorlardı. Meren'le Tayita ise feni aralarına almışlardı. Biraz daha dayanabilirlerdi ama Tayita yakında fene merhamet göstermek zorunda kalacağını biliyordu. Kendisi de hemen peşinden gidecek ve böylece ayrılmamış olacaklardı. Meren doğruca kalbine sapladığı kılıcıyla bir adamı devirirken Tayita da yanındakini hakladı. Meren ona baktı. Zaman geldi büyücü ama eğer istersen senin için ben yaparım. Boğazı toz toprak dolduğu için sesi çatallanmıştı. Tayita Meren'in feni ne kadar çok sevdiğini ve onu öldürmenin ne kadar zor olacağını biliyordu. Hayır iyi kalpli Meren ama yine de teşekkür ederim. O görev benim. Tayita eğilip şefkatle fene baktı. Meren'i öpüp vedalaş tatlım. O senin gerçek dostundur. Kız söylediğini yaptı ve bir boyun eğişle Tayita'ya döndü. Başını eğip gözlerini yumdu. Tayita buna sevindi. O yeşil gözler üstüne dikilmişken bu işi asla yapamazdı. Kılıcını kaldırdı ama indirmeden önce vuruşunu hesapladı. Basmaraların savaş şarkısı dehşet ve ümitsizlik dolu bir iniltiye dönüştü. Safları sanki bir sardunya sürüsünün arasına, kurt dişli baraküda dalmışçasına bozulup dağıldı. Küçük grup hayretle baka kalmıştı. Hem kendilerinin hem düşmanlarının kanına, terine batmış durumdaydılar. Neden hala hayatta olduklarını anlayamadan birbirlerinin suratına baktılar. Savaş alanında ayak ve toynakların kaldırdığı tozlar ve hala dumanı tüten yangın yüzünden göz gözü görmez olmuştu. Ağaçlar zar zor seçiliyordu. Meren gıcırtılı bir sesle, "Atlar!" dedi. "Toynak sesleri duyuyorum." Tayita da aynı boğuk sesle, Hayal görüyorsun dedi. Mümkün değil. Hayır, Meren haklı. Bunu diyen fendi ve ağaçların bulunduğu tarafı gösteriyordu. Atlar. Tayita tozdan ağırlaşmış kirpiklerini kırpıştırdı ama net göremiyordu. Koluyla gözlerini silip bir daha baktı. Hayretler içinde, süvariler mi diye mırıldandı. Meren, Mısır süvarileri diye baykuş gibi öttü. Askerler, mavi bir sancak dalgalanıyordu. Süvariler mızraklarıyla basmara saflarına dalmışlardı. Sonra geri dönüp kılıçla işlerini bitirdiler. Basmaralar silahlarını atarak darma duman bir durumda kaçmaya başlamışlardı. Tayita, olamaz diye mırıldandı. Mısır'dan binlerce fersah uzaktayız. Bu adamlar buraya nasıl geldi? Mümkün değil. Meren sevinç içinde. Ben gözlerime inanırım ya da sağlam gözüme mi demeliydim diye bağırdı. Bunlar bizim insanlarımız. Birkaç dakika içinde savaş alanında sadece ölmüş ya da ölmek üzere olan basmaralar kalmıştı. Muhafızlar atlarından uzanıp yattıkları yerde onları mızraklamaya devam ederek tırıs halinde geri geliyorlardı. Üst rütbeli subaylardan oluşan bir üçlü süvari birliğinden ayrılıp eşkin gidişle küçük gruba doğru ilerledi. Tayita, komutan bir mavi albayı dedi. Liyakat madalyası ve kızıl yol yoldaşlığı hacı takıyor dedi Meren'de. Gerçek bir savaşçı. Albay gelip Tayita'nın önünde durdu ve selamlamak için sağ elini kaldırdı. Çok geç kaldığımızdan korkuyordum yüce büyücü. Ama hala iyi olduğunuzu görüyorum ve bunun için bütün tanrılara şükranlarımı sunuyorum. Beni tanıyor musun? Tayita'nın şaşkınlığı iyice artmıştı. Gallala'yı Tayita'yı bütün dünya tanır. Ama biz daha önce Kraliçe Mintaka'nın sarayında karşılaşmıştık. Sahte Firavun'u öldürdükten sonra. Tabii bu yıllar önceydi ve ben daha Teğmen'dim. Unutmuş olmanız normal. Tinat. Albay Tinat Ankut. Tayita adamın yüzünü hatırlamıştı. Albay minnetle gülümsedi. Beni tanıyarak onur verdiniz. Tinat Ankut güçlü, zeki hatları ve namuslu yüzüyle yakışıklı bir adamdı. Tayita onu iç gözüyle incelemiş ve aurasında bir kusur veya leke görmemişti. Sadece derin bir duygusal karmaşanın işareti olan koyu mavi bir titreşim vardı. Bir bakışta Tinat'ın mutlu bir adam olmadığını anlamıştı. Adari Kalesi'nde kalırken haberlerini almıştık dedi. Ama orada bıraktığın adam yıllar önce yaban ellerde ölüp gittiğini sanıyordu. Gördüğün gibi yanılıyor büyücü. Tinat gülümsemiyordu. Ama buradan gitmeliyiz. Öncülerim daha binlerce vahşinin buraya doğru geldiğini söyledi. Ben görevimi yerine getirdim ki o da sizi kurtarmaktı. Artık vakit kaybetmeden gidelim. Bizi nereye götüreceksin Albay Tinat? Burada olduğumuzu, yardım gerektiğini nasıl bilebildin? Kim yolladı seni? Sorularını sırasıyla cevaplandırılacak büyücü. Ama korkarım benim tarafımdan değil. Yüzbaşı Onka'yı yardımcı olması için burada bırakıyorum. Tekrar selam verip atının başını çevirdi. Atları kaldırdılar. Çoğu yaralanmıştı. İkisinin yaraları çok ağır olduğu için öldürmek zorunda kaldılar. Ama duman yeliyle kasırgada çizik bile yoktu. Artık pek fazla eşyaları kalmamıştı ama Tayita'nın tıbbi malzemeleri ağır ve büyük görünüyordu. Yük taşımak için yeterli hayvanları olmadığından yüzbaşı Onka yük beygirleri getirtti ve Tayita da ekibiyle hayvanlarının yaralarıyla ilgilendi. Onka sabırsızlanıyordu. Ama bu iş aceleye gelmezdi ve tekrar atlarına binmeleri biraz zaman almıştı. Albay Tinat dönünce süvarilerinden bir bölük onlara eşlik etti. Tayita'nın grubunu merkeze almışlar ve gayet iyi koruyorlardı. Arkadan gelen başka bir büyük birlik de çoğu Basmara kadınlarından oluşan esirleri getiriyordu. Meren, köleler diye tahminde bulundu. Tinat köle yakalamakla masum yolcuları kurtarmayı birleştirmiş. Tayita yorum yapmadı ama kendi durumlarını düşündü. Acaba biz de esir miyiz? Yoksa onurlu konuklar mı diye merak ediyordu. Durumları biraz belirsizdi. Yüzbaşı Onka'ya bunu sormayı düşündü ama boşuna çaba harcamış olacağını biliyordu. Onka da tıpkı komutanı gibi ketumdu. Tamafupa'dan ayrıldıktan sonra göle doğru giden kuru Nil yatağını izleyerek güneye gittiler. Çok geçmeden kızıl taşları ve yukarıdaki yamaca kurulmuş olan boş tapınağı gördüler. Ama o noktada nehirden ayrılıp gölün yanındaki bir yoldan doğuya yöneldiler. Taita tapınak ve taşlar hakkında Onka ile konuşmaya çalıştı ama adamın gayet katı bir yanıtı vardı. O konuda hiçbir şey bilmiyorum büyücü. Ben basit bir askerim sadece. Birkaç fersah daha gittikten sonra gölün yukarısında korunaklı bir koya bakan başka bir yamaca tırmandılar. Taita ve Meren, beyaz kumsalın sadece birkaç yarım kol boyu açığındaki, durgun suda demirlemiş olan altı savaş kadırgasıyla birkaç tane büyük Mauna'dan oluşan filoya hayretle baktılar. Gemiler Mısır sularında gördüklerine hiç benzemiyordu. Açık güverteli, iki ucu sivri gemilerdi. Belli ki tek uzun direk yerinden çıkabiliyor ve güverteye yatırabiliyordu. Gemilerin sivri başı ve kıçı, şiddetli akıntılar olan nehirlerde ve şelalelerde gidebilecek şekilde tasarlanmıştı. Taita bunun akıllıca bir çözüm olduğunu düşündü. Daha sonra gövdelerin dört parçaya bölündüğünü ve şelalelerden ve diğer engellerden o şekilde taşındığını da öğrendi. Gemiler bakımlı ve düzenli görünüyordu. Su o kadar berrak ve temizdi ki gövdeleri havada asılıymış gibi duruyor ve gölgeleri net bir şekilde gölün dibine vuruyordu. Taita gemilerin etrafında dolanıp tayfaların attığı kırıntılara saldıran iri balık sürülerini bile görebiliyordu. Meren, gemilerin stili değişik diye belirtti. Bunlar Mısır gemisi değil. Taita, Şark seyahatlerimizde Indus Nehri'nin ötesindeki ülkelerde görmüştük benzerlerini diye cevap verdi. Peki böyle gemileri haritada bile olmayan bu uzak iç denize nasıl getirmişler? Bildiğim tek şey bunu yüzbaşı Onka'ya sormanın bir yararı olmayacağı. Tabii ya, o basit bir asker ne de olsa. Meren Tamafupa'dan ayrıldıklarından beri ilk kez güldü. Rehberlerinin peşinden sahile indiler. Yükleme neredeyse hemen başlamıştı. Esir düşen basmaralar iki Mauna'ya, atlarla Tinat'ın askerleri de diğerlerine bindi. Albay Tinat, duman yeli ile kasırgayı incelerken bayağı canlanmıştı. Ne muhteşem bir ikili. Belli ki Tayla annesi bunlar dedi Taita'ya. Hayatımda bunlar gibisini ya üç ya da dört kez görmüşümdür. Çok zarif bacakları ve güçlü sağrıları var. Buna ancak Safgan Hitit atlarına rastlanır. Bu atları Ecbatana ovalarında bulduğunuzu tahmin ediyorum. Tam üstüne bastın. Taita alkışladı. Tebrik ederim. Attan iyi anlıyorsun. Tinat iyice yumuşamış ve Taita, Meren ve Fen için kendi kadırgasında yer ayırtmıştı. Herkes gemilere binince filo sahilden ayrıldı ve gölde yol almaya başladı. Açığa ulaşınca da kıyı boyundan batıya doğru yöneldiler. Tinat, üçünü açık güvertede yemeğe davet etti. Kübi'den ayrılalı beri yedikleri basit yiyeceklerin yanında aşçının yemekleri unutulmaz bir ziyafet olmuştu. Taze balık ızgarasının arkasından egzotik sebzeler ve amforalardaki şaraplar pekala Firavun'un sofrasındakiler gibiydi. Güneş ufukta sulara gömülürken filo Nil'in ağzındaki kızıl taşlarla aynı hizaya gelmişti ve tepedeki Eos tapınağının önünden geçmekteydiler. Tinat iki çanak şarap içmiş ve hoş, nazik bir ev sahibi olmuştu. Taita bu ruh halini değerlendirmeyi denedi. O bina nedir öyle? Karşıyı gösterdi. Bir tapınağa veya saraya benziyor ama böyle bir mimariyi Mısır'da hiç görmedim. Acaba ne tür insanlar yaptı onu oraya? Tinat kaşlarını çattı. Pek düşünmedim. Zira mimariyle alakam yoktur. Ama haklı olabilirsin büyücü. Muhtemelen bir türbe veya tapınak ya da tahıl deposu. Omuz silkti. Biraz daha şaraf verebilir miyim? Belli ki soru onu rahatsız etmişti ve yine mesafeli ve soğuk nezaketine bürünmüştü. Dahası kadırga personeli de onlarla konuşmamak ve sorularını yanıtlamamak için emir almış gibiydi. Günlerce batıya doğru yol aldılar. Taita'nın ricası üzerine Kaptan onlara gölge ve mahremiyet sağlayacak bir yelken gerdirdi. Tinat da personelin gözlerinden uzakta, Tayita Fen'in eğitimine devam ediyordu. Güneye doğru giderken uzun zaman baş başa kalma fırsatları olmamıştı. Şimdi güvertedeki köşeleri onlar için bir mabet ve bir sınıf olmuştu. Tayita onun algı, yoğunlaşma ve sezgi yeteneklerini iyice bileyebiliyordu. Ona gizemli sanatların başka yönlerini öğretti. Edindiği yetenekler üzerine günlerce pratik yaptırdı. Özellikle de telepati yoluyla düşünce ve imgelemlerin aktarılmasının üstünde duruyordu. İçinde yakın bir gelecekte ayrı düşeceklerine dair bir önsezi vardı. Böyle bir şey olursa telepatik iletişim can kurtaran simidi haline gelecekti. Aralarındaki bağlantı hızlı ve kesin hale gelince de Fen'e aurasını bastırmayı öğretti. Bütün bunlarda mükemmel hale gelene kadar da tatmin olmadı. Saatlerce, günlerce süren çalışmalar o kadar yorucuydu ki Fen'in zihnen ve ruhen tükenmiş olması gerekirdi. Gizli sanatlarda henüz çıraktı. Bir kız çocuğunun bedenine ve gücüne sahipti. Bununla birlikte onun başka bir hayat daha yaşamış, olgun bir ruh olduğunu bilmesine rağmen kızın dayanıklılığı Tayita'yı hayretler içinde bırakıyordu. Enerjisi onu tıpkı yaşam sembolü olan Nilüfer'in nehir çamurlarından beslendiği gibi besliyormuş gibiydi. Güç birleştirme büyüsünün ağır sorunlarıyla uğraşırken başının üstünden geçen kırmızı kanatlı flamingolara hayran olup şaşırtıcı bir şekilde anında değişebiliyordu. Geceleri kendilerine ayrılan bölmede tentenin altında yan yana yatarken Tayita'nın içinden onu alıp ölümde bile ayrılmayacakları şekilde göğsüne bastırmak geliyordu. Kadırga'nın kaptanı aniden çıkıp gölün yüzeyini silip süpüren şiddetli fırtınaları anlatmıştı. Bu yüzden pek çok geminin gölün dibinde yattığını söylüyordu. Her gece engin suların üstüne karanlık çökünce Filo demirleyeceği bir koy veya küçük körfez buluyordu. Ancak günün ilk ışıkları tavus kuşunun kuyruğu gibi yayılınca yelkenler açılıyor, kürekler suya indiriliyor ve pruvalar yeniden batıya çevriliyordu. Gölün büyüklüğü Tayita'yı hayretler içinde bırakmaktaydı. Kıyılar sonsuz uzanıp gidiyordu sanki. Orta Deniz ya da Hintlilerin koca okyanusu kadar büyük müydü? Yoksa hiçbir sınırı yok muydu? İkisi yalnız kalınca Fen papirüs kağıtlarına haritalar çiziyor veya önünden geçtikleri adaları ya da kıyıda gördükleri şekilleri not alıyordu. Tayita, bunları Hathor tapınağındaki coğrafya uzmanı rahiplere götürürüz diyordu. Bu sırlardan, mucizelerden hiç haberleri yok. Kızın yeşil gözlerinde hülyalı bir bakış oluyordu. Ah büyücü, ben de seninle diğer hayatımı yaşadığım ülkeye dönmek istiyorum. Benim için çok önemli şeyler hatırlamamı sağladın. Bir gün beni de oraya götüreceksin değil mi? Tayita, mutlaka Fen diye söz veriyordu. Tayita güneşi, ayı ve diğer semavi cisimleri gözlemleyerek göl kıyısının güneye doğru meylettiğini hesapladı. Bu da gölün batı sınırına ulaştığımıza inanmama yol açıyor dedi. Yani yakında güneye yelken açacağız. O zaman dünyanın sonuna gelip boşluğa düşeceğiz. Fen böyle bir felaket ihtimaline karşı gayet cesur bir tutum içindeydi. Sonsuza kadar mı düşeriz? Yoksa başka bir yerde ve başka bir zamanda yine dünyaya döner miyiz? Ne diyorsun büyücü? Umarım. Kaptanımız boşluğa gittiğimizi görür görmez geri dönmeyi akıl eder de zaman ve boşluğun içinde yuvarlanmak zorunda kalmayız. Bu zamanda ve burada olmaktan gayet memnunum. Tayita kızın hayal gücüne kıkırdadı. O gece Fen'in bacağındaki yarayı muayene etti ve tamamen iyileştiğini görüp şükretti. At kılından iplerin etrafındaki et şişmiş ve kızarmış olduğuna göre onları çıkarmanın zamanı gelmişti. Düğümleri kesti ve fil dişi bir pensle ipleri aldı. İplerin bıraktığı deliklerden hafif bir iltihap sızıntısı oldu. Tayita onu koklayıp gülümsedi. Tertemiz. Bundan daha iyi bir sonuç ümit edemezdim. Bak ne güzel bir yara izi kaldı sana. O da Nilüfer yaprağına benziyor. 39. ayrımın sonu sayfa 322, devamı 40. ayrımda.